Muhterem misafirler, Allah'ın emni emanı hidayete ittiba edenler üzerine olsun. Bir hususu, mühim bir hususu arz etmek üzere Cenab-ı Hak huzurunuza çıkma imkanını bahşetti. Sonsuz minnet ve şükranlarımı huzurunuzda vesilenizle Allah'a arz ediyorum. Takdim etmeyi kararlaştırdığım konferansı takdime başlamadan evvel bir iki hususa dikkatinizi istirham edeceğim. Evvela benim gibi değişik bir sahada meşgul olan, kendi çapında meşgul olan bir insanın başından aşkın bir mevzudur bu. Ben öteden beri bu hususta düşündüğüm şey şu idi. Bir genetikçi, bir biyokimyacı, bir paleontolog, bunlarla beraber kürsüye çıkalım, dini yönünü de bir arkadaşımız üzerine alsın. Öteden beri ilim mahfillerinde dahi münakaşası yapılan bu hususu, selahiyetli ağızlar olarak bütün Türkiye halkına, icap ederse dünya halkına beraber arz edelim. Şu andaki durumumuz buna müsait değil. Böyle bir hazırlık yapmış değiliz. Onun için size arz edeceğim hususların çoğu benden fersah fersah uzak olan hususlardır. Bunlardaki kemküm edişim sizi sıkmasın, kulaklarınızı tahrik etmesin. Bu hususta selahiyetli olan kimseler beni bağışlasın. Aczımı, fakrımı müdrik olarak nurani ve güzide bir topluluğun karşısına çıkmış bulunuyorum. Ve bu çıkışın verasında düşündüğüm şey de şudur. Selahiyetli insanları, muktedir kimseleri gayrete getireyim. Bu mevzuu vazife olarak üzerlerine alsınlar. Senelerden beri idlal edilen, baştan çıkarılan mukaddes milletimize, mukaddes neslimize bunu ariz ve amik olarak anlatsınlar. Selahiyetler anlatsınlar. İkinci husus da şudur. Böyle bir hususu anlatmaktansa müsbet olarak inandığım ve heyecanını daima gönlümde yaşadığım dini prensiplerimi anlatmayı tercih ederdim. İnsanlığı kurtaracak bir neslin vasıflarıyla sizin huzurunuza gelmek isterdim. Yapıcı vasıfların anlatılmasının inanan gönüllerde daha fazla heyecan uyaracağını düşünüyordum. Ama okumuş okumamış, üniversitede olan onun dışında kalan halk, hatta Diyanet mensupları, bu hususta sağlam naslarla teyit edilen, bir bakıma bir akide haline gelen bir hususa zıt beyanlarda bulundukları için tavzih maksadıyla bunu huzurunuza getirmede fayda mülahaz ettim. Darwinizm eğer ortaya çıktığı şekliyle kalsaydı, Lamarkizm eğer ortaya çıktığı şekliyle kalsaydı, değişik tefsirlerle, hususuyla 20. asırda materyalizmin temel taşı olmasaydı, bu hususu arz etme lüzumunu duymazdım. Bir de buna munzam olarak beni daidar eden, inanan pek çok kimseyi daidar eden ayrı bir husus vardır. Kur'an'ın ayetlerinin ve Allah Resulü'nün mübarek dudaklarından dökülen lalügüher gibi yapıcı sözlerin Darwinizme müsait olduğu şeklindeki tefsirler ve teviller az dahi olsa inancı, kanaatı, İslam hakkında yakini olan insanı şirazeden çıkarır. Bu mesele öteden beri bir kısım dini mahfillerce dahi müsamahalı karşılanmıştır. Hatta bir asır önce Allame Hüseyin Cisri'ye soru tevcih edildiği zaman bu mesele bir nazariyedir henüz. Pozitif olarak ortaya atıldığı an biz Kur'an'ın ayetleriyle tevfik ederiz demiştir. Bu büyük allameye sonsuz hürmetim vardır. Müminlerin de sonsuz hürmeti vardır. Fakat bu kanaatini ben reddediyorum. Çünkü Darwinizm, tekamül hiçbir zaman Kur'an'ın ayetleriyle tevfik edilemeyecektir. Çünkü ihya, imate, hayat verme ve hayatı alma Allah'ın iki fiilidir. Bunu Allah elinde tutmaktadır ve bu perdesizdir. Doğrudan doğruya hayat, Allah'ın varlığına delalet etmektedir. Bu hususu reddediyor gibi görünen Hüseyin Cisri belki bu mevzuda derli toplu ilk bir şey söyleyen zattır. Daha sonra Felsefe-i Ulasında Şemseddin Günaltay hücreyi ele alarak, hayat, hayat sırrını ele alarak, hayat mevzuundaki çeşitli noktayı nazarları ele alarak tekamülü reddetmeye çalışmıştır. Kendi devrinin kültürü içinde bir hayli materyal toplamış, bir hayli mürekkeplerle, kitabıyla kendisini dinleyenlerin, okuyanların karşısına çıkmıştır. Asrımızda bu hususu ele alan müellifler vardır. Açıktan açığa Darwinizm olarak mesele bahis mevzu edilmese bile, maddecinin boğulduğu maddeyi tesadüften, tabiattan, esbabın tesirinden uzaklaştırarak, ne kendi kendine bir varoluşun, ne de tesadüfen mürekkeplerin meydana gelişinin mümkün olmadığını ispat eden çeşitli risalelerinde Bediüzzaman'ı bu cümleden saymak mümkündür. Arap aleminin aslımızda yetiştirdiği nadide kimseler vardır. Kutupların yanı başında Said Havva'yı görüyoruz. Bu hususu derli toplu ele alanlardan birisi de odur. Hiçbir zaman tekamülün olmayacağı hususunu ısrarla üzerinde durarak işlemiştir. Ve son kendisiyle uzun boylu görüşmek nasip olmadı. Bir defa karşıdan gördüğüm kanaatindeyim. Doktor Kenan Çığman bu mevzuda takdire şayan bir malumatla kendisini okuyan eserlerini tetkik edenlerin karşısına çıkmıştır. Darwinizm, adına Darwinizm desek de bugün kendisinden anlaşılan mana tamamen başkadır. Onun için biz Darwinizm sözünü söylerken bir, atik Darwinistler aklımıza geliyor. İlk Darwin'in muasırları, Darwin'den sonra bir asır. Bir de neo Darwinistler vardır. Darwin'in ortaya attığı bir kısım eracifi teyit etmek, ona payandalar bulmak için bir kısım nazariyeler ortaya atanlar, bu nazariyeyi desteklemeye çalışanlar vardır. Ne acıdır ki bu, liseden alın da üniversitenin son sınıfına kadar bütün ilim mahfillerinde, mekteplerinde ilim olarak tahsil edilmekte, tedris edilmektedir. Burada bir temennimi söylemem ve bir reca mahiyetinde Mevla-i Müteala takdimim herhalde sizi sıkmaz. Nurlu, feyizli, bereketli bir neslin yetişmesi ümidi içimizde her gün biraz daha kabarmaktadır. İşte bu bereketli neslin bu hususu bütün ilim dallarında ele alarak mekteplerdeki okutulacak kitapları kendi ruhuna, köküne, kanaatlarına uygun hazırlamasını Mevla-i Müteal'den niyaz ediyoruz. Bir de son asırda, hususıyla 20. asırda tecrübeyi laboratuvara götürüyor gibi olanlar vardır. Mutasyonlarla bu işin olabileceğini teyide çalışanlar vardır. Binaenaleyh Darwinizm ele alırken bir ilk Darwinistler, neo Darwinistler ve bir de bugün mutasyoncular ve sonra Kur'an'ın yaratılış mevzuundaki muhkem hükümleri Allah Resulü'nün en sahih hadis kitaplarında Allah'ın binlerce selat ve selam üzerine olsun. Bu husustaki yaratılış mevzuundaki tebeddül, tağayyür kabul etmez, kat'i sözleri şeklinde mevzuu takdim edeceğim. Allah yardımcım olsun. Biz tekamül diyorduk. Basitten mürekkebe doğru, kıymetsizden kıymetli olmaya doğru gelişe tekamül diyorduk. Ortaya çıktığı anda adına Darwinizm dediler. Sonra Darwinizm bu noktayı nazarın ifade edilmesi için bir kelime buldular, evolüsyon. Bu kelime Latince'de esasen kat kat olan bir şeyin peşi peşine açılması, tıpkı bir bohça gibi. İçine doğru bir şeyin nüfuz edebilmek için üzerindeki perdeleri, bohçanın uçlarını açma gibi bir şey. Ama bugün bu mana kastedilmemektedir. Bugün evolüsyon dendiği an her türlü büyüme, gelişme, olgunlaşma, hatta canlılar aleminde iç ve dış tesirlerle mutasyon ve transmutasyonların hepsine evolüsyon denmektedir. Onun için evolüsyon sözüyle biz yeni ve eski, atik ve cedid, bütün Darwinistleri kastediyoruz. Darwin'den evvel bu noktayı nazarı öne sürenler vardı. Şu temhidatım, girişim sizi sıkmasın. Hatta bazıları Kant'ı, Bacon'i, Hegel'i bu mevzuda sayarlar. Hatta bir kısım gafiller, Hasan Kaleli İbrahim Hakkı Hazretlerini de bu cümleden sayarlar. İbrahim Hakkı Hazretleri, varlıklar arasındaki halkayı tespit için cevherden alır, ağaç, hurma insana en yakın, hayvanlardan maymun en yakın, halkayı tamamlar. Eski baskı marifetnamesinin 19. sayfasında bu halaka için bunu anlatırken, hemen iki sayfa sonra doğrudan doğruya hilkat mevzuunda tarihin bize anlattığı, ayetlerin anlaşıldığı, hadislerin anlaşıldığı şekli anlatır. Der ki Allah Celle Celaluhu, Adem'i yeryüzündeki balçıktan derledi, toparladı. Yani bir protein çorbası yaptı, sonra ondan halk eyledi Allah insanı. Binaenaleyh İbrahim Hakkı'ya böyle bir şey isnat etmek, o büyük velinin ruhunu rencide etmek demektir. Başta taksiratlarını Allah affetsin, Cemaleddin Server Revnakoğlu, Fındıkoğlu ve Erzurumlu meşhur Cevat Dursunoğlu, işte bütün bu oğlular İbrahim Hakkı'nın noktayı nazarı bu istikamette olduğu mevzuunda İbrahim Hakkı adlı kitapta yazılar yazdılar. Ve bu kitabın hazırlanmasını, bu kitabın hazırlanmasında hizmeti olan zata takrizler yazdılar. Bu hususta beni bu mevzuda konferansa sevk edenlerden birisidir. Darwin'den evvel bu mevzuda söz söyleyen kimselerin açık olarak bir şey söyledikleri iddia edilemez. En açık sözü söyleyen, transformizmi ile ortaya çıkan Lamarck'tır. Bu hususta noktayı nazarlarını havi kitabını neşrettiği zaman, o kitap neşredildiği zaman 1809'da Darwin dünyaya gelmişti. Kitap tam insanlar arasında, halk arasında yayıldığı anda Darwin kitap okuyacak hale gelmişti. Onun için ilim mahfillerince tenkit edilse bile bu mevzuda Darwin üzerinde üç büyük müessir görüyorum bendeniz. Bunlardan birincisi Malthus'un tesiridir. Yeryüzünde nüfusun hendesi bir nispette çoğalması, besleme sahasının darlığı, geçim maddelerinin azalması, eğer afetler, seller, felaketler, salgın hastalıklar olmasa insanlık beslenemeyecek mevzuunda bu hususlara havi kitabı Darwin üzerinde ciddi tesir yapmıştır. Darwin sonra göreceğiz bundan natural seleksiyonu çıkaracaktır. Bizim kendi tabirimizle istifayı tabiiyi çıkaracaktır. Darwin üzerinde ikinci müessir, Darwin Patagonya'da araştırmalarını yaparken Malaya adalarında araştırma yapan Alfred Russell vardır. Bu mevzuda Darwin'in araştırmalarını bildiği için tekamülü, evolüsyonu ifade eder, upuzun kitap mahiyetinde bir mektup yazar Darwin'e. Ve esas Darwin kendi noktayı nazarını Alfred'den aldığı bu mektuptan sonra cesarete gelir ve neşreder. Binaenaleyh Darwin'in üzerinde ikinci müessir olarak da Malaya adalarında bir kısım müstahaleler üzerinde araştırma yapan, fosiller üzerinde araştırma yapan Alfred Russell'ı görüyoruz. Üçüncü müessir de kendinden evvel tekamül mevzuunda eksik, gedik, kırık, sağlam söz söyleyen ilim adamlarını görüyoruz. İster onların dediği, ister Darwin'in dediği olsun, meseleyi şu 2-3 cümlede toplamak mümkündür. Vaka, asrımızda Lamarck'ın noktayı nazar hüsnü kabul görmemektedir. Hatta adı var, kendisi için çok aceleden bir kısım meseleleri ilim haysiyetine uymayacak şekilde derlemiş, toplamış, basit bir insandır tabirini kullanmaktadır. Darwin ise bu hususu daha derli toplu, daha canlı, ilim haysiyetine daha uygun şekilde topladığı iddia edilir. Halbuki basit dahi olsa, sağdan soldan derlediği misalleri arz ettiğim zaman göreceksiniz, Darwin'in anlattığı şeyler de ilim haysiyetine uymadan fersah fersah uzaktır. Hepsinin noktayı nazarını şu 4 hususta toplamak mümkündür. Çevrenin, dış şartların, bazen de iç müessirlerin canlılar üzerinde tesiri olur. Ve bunlar da az çok değişikliğe sebebiyet verir. 1. Bu değişiklik az çok, nazariyedir bunlar, az çok sahibine faydalı olur, bilemiyoruz. 3. Bu gelecek nesillere intikal eder, veraset yoluyla. 4. İstifai tabi, nüfusun gelişmesi, zayıf ve kuvvetlinin savaşması, hayatın bir cidaldan ibaret olması, mücadelesizleri saldırganlara karşı yok edecektir ve kuvvetli afetler, belalar, musibetler mukavemetsizlere alıp götürecektir, ayrı bir nevi yeryüzünde kalacaktır demektedir. Bu da biraz Malthus'un noktayı nazarına dayanmaktadır. Bu tekamül nazariyesinde esas olarak ele alınan 4 prensiptir. Şimdi sırasıyla sabrınızı suistimal etmem inşallah. Darwin'in ortaya attığı bu nazariyeye mesnet olarak öne sürdüğü hususları kısaca arz edeyim. Üzerlerinde çok durmayacağım. Çokları çok durmuş, ariz ve amik tahlil yapmışlar, çok durmayacağım. Darwin benzetmelerden istifade eder. Bunun ne demek olduğunu misallerde göreceğiz. Darwin bir kısım uzuvların güdükleşmesinden, bodurlaşmasından bahseder. Ve bu bodurlaşmaları, güdükleşmeleri daha evvelki nesillerden gelen fakat şu anda işe yaramayan uzuvlar olarak vasfeder, ifade eder. Darwin istifai tabiden bahseder. Biraz evvel üzerinde durdum. Darwin insanın kılları işte hayvandan gelme, mevcut olanlar verasette kendisine intikal etmiş ve dökülenler de işte tekemmül ettiğinden, insan geliştiğinden dökülmüş. Öyle olması uygun olduğundan dolayı dökülmüştür şeklinde. Bu mevzuda mesnet olarak, dayanak olarak ileri sürdüğü şeyleri bu hususlarda toplar. Benzetmelerinde Darwin çok tutarsız, çok kifayetsizdir. Mesela der ki, maymunun yüzü vardır, insanın da yüzü vardır. Maymunun eli vardır, atın ayağı vardır, ineğin kulağı vardır, insanın da vardır. Bu gösteriyor ki insan aynen hayvan menşelidir, hayvanlardan gelmiştir. Ben ifadeleri az çok değiştirsem dahi bundan başka değildir. Yani tarzı ifadem işin içine girdiğinden muhil olmuştur. Yoksa anlatılmak istenen şey bunlardan başka değildir. Enine boyuna meseleye baktığınız zaman kendi kendinize diyeceksiniz. Namütenahi vasıf olması lazım ki her canlı için değişik bir şey olsun. Mesela yüz yerine başka varlıklarda başka şey olsun. Milyonlarca canlı var. Bunların hepsinin yüz yerine olacaklar uzuv başka olsa milyonlarca hatta milyarlarca vasıf olması lazım. Bu benzetme aynı zamanda çok basittir. Hayvanda bir yüzün olması, insanda da bir yüzün olması, yüzden ötürü varlıkların birbirine benzemesi, bu tıpkı tuz ruhunu suya, suyu gül yağına benzetme gibi bir şeydir. Zahiren bunların hepsi mayidir. Gül suyu mayidir. İçilen su da maidir, tuz ruhu da maidir. Ama birisi alsa, gül suyu diye tuz ruhunu yüzüne gözüne sürse, bir felaket olacaktır. Bu, bunun kadar basit bir benzetmedir. Esasen buna bir benzetme denemez. Bunun gibi, daha evvel bu mevzuda diyenler de, çıra ışık verir, güneş ışık verir, mum ışık verir, elektrik de ışık verir. Işık veriyor diye bunların hepsini bir menşeye bağlamak, eğer nezaketim müsaade etse ve sizin nezaketinizi de hayaldar etmesem, rencide etmesem, en azından ahmaklık diyecektim. Güneşten gelen şualar radyasyon olarak gelirler, çeşitli dalga boyları. Elektrik değişik mahiyette bir şeydir. Çıra ise bir odunun yanmasıdır. Gaz yağı ise mai bir şeyin yanmasıdır. Bunlar yanıyor ve ışık veriyor diye birbirine benzetmek, benzemenin, benzetmenin ne demek olduğunu bilmemenin ifadesidir. İkinci olarak başvurduğu husus, insanda bulunan bir kısım hastalıklar hayvanlarda da bulunur. Burada da hemen aynı şeyi müsaadenizle tekrar edeyim. İnsanda bulunan hastalıkların hayvanda bulunmaması için, mesela insanda 100 çeşit hastalık bulunuyor. Her nevide 100 çeşit hastalık bulunsa, yerlerin, kumların sayısınca hastalık çeşidi olması gerekir. Hastalık sınırlıdır, varlıklar da sınırlıdır ve çok nevi vardır. Muhakkak bunların birisinde bulunan bir hastalık diğerinde de bulunacaktır. Vaka onun dediği gibi de değildir. Pek çok hastalıklar vardır ki insanda bulunur, mesela kolera basili insanda bulunur. Ama bu muhakkak insanda bulunuyor. Bir başka hayvanda da affedersiniz bulunsa, insanla hayvan arasında bir münasebeti ifade etmez. Mesela roç hastalığı farede bulunur, maymunda bulunur, insanda da bulunur. İnsanın fareden geldiğini iddia etmek çok sahtelik olur. Mesela tavuk kanlı ishal olur, insan da ishal olur. İnsanın tavuktan geldiğini iddia etmek aynı şekilde manasızlığın ifadesi, bir şey bilmemenin ifadesi olur. Mesela Fabuski hastalığı virüsü bağırsakta yaşar. Domuzda bulunur ve insanda bulunur. İnsanı domuz menşeine bağlamak aynı derecede akılsızlığın ifadesi olur. Hastalıkları karıştırdığımız zaman fareden gergedana kadar, file kadar insanla aralarında müşterek olan hastalıklar olabilir, bulunabilir. İnsanda ve hayvanda yaşayan virüsler, bakteriler bulunabilir. Bu muhakkak bir menşe birliğine delalet etmez. Çünkü Darwin dahi insandan çok uzak saydı, kuşlarda, tavuklarda bulunan hastalıklar vardır ki insanda bulunur. Bu hastalıklarla tavuğa insanı yaklaştırmak esas Darwin'in noktayı nazarından uzaklaştırma olur. Çünkü o işi tekemmüle bağlamış, tekamüle bağlamış ve nihayet insanla hayvan arasına maymunu koymuştur. Benzetmeleri bu kadar tutarsız, yetersiz, kifayetsiz olan Darwin tercümesi var piyasada. Bir de bir güdükleşme ifadesi ortaya atmıştır. Rudiment. Hayvanlarda rudimentler vardır. Bunun manası şudur. Kullanılan uzuvlar gelişir, kullanılmayanlar dumura uğrarlar. Ve insan kazandığı, iktisap ettiği uzuv veya kaybettiği uzuv gelecek nesillere veraset yoluyla intikal eder. Der. İnsan bir kısım uzuvlarını çalıştırarak geliştirdiği muhakkaktır. Halter yapan bir insan zamanla Herkül gibi olur. Fakat bundan dünyaya gelen çocuğun hiç de Herkül gibi olduğunu görmeyiz. O yine halter yapmaya muhtaçtır. Fazuları gelişsin, ayakları, kalçaları gelişsin, göğüs etleri gelişsin diye onun da aynı ameliye yapması gerekir. İnsanın iktisap ettiği bir şey gelecek nesillerde devam etmediğine o kadar çok misal vardır ki, Yahudiler atik bir din sahibi salikidirler. Asırlardan beri çocuklarını sünnet ediyorlar. Dünyaya gelen her çocuk yine kabuklu dünyaya geliyor. Bizi de ona katarsanız 14 asırdan beri Müslümanlar da sünnet oluyorlar. Arap Yarımadası'ndaki ilk Müslümanlardan bu asra kadar bütün Müslümanlar. Ama sünnetli doğan çocuk yoktur. Belki sünnetli babanın çocuğu sünnetsiz doğar, bazen nadir dahi olsa olur. Demek oluyor ki insanın iktisap ettiği şey, kazandığı şey, bunlar verasetle gelecek nesillere intikal etmesi, hem bunu muhkem bir kaziye halinde kabul etmek ilimle telif edilecek şey değildir. İlim haysiyetiyle telif edilecek şey değildir. Bir taraftan kullanılmayan uzuvlar güdükleşir devreden çıkarken, beri tarafta kullanılan uzuvlar, ihtiyaç hissedilen uzuvlar bunlarda gelişirler. Mesela der ki, zürafe uzun ağaçlara boynunu uzatıp otlama lüzumunu duyduğu için anormal boynu uzamıştır bunun. Hayvanlar arasında hangi hayvan vardır ki başını dikip ağaçların en yüksek dallarındaki otları otlamak istemesin? Hatta yılan bile. Acaba neden sadece onun boynu uzamış da diğerleri uzamamıştır? Keçiler de mütemadiyen ağaçlar otlarlar, ormanların düşmanıdırlar. Çamları kırar geçirirler ama fakat boyunları hiç uzamamıştır. Yılan istemez miydi acaba? Yılan mevzunda da noktayı nazarı var. Der ki, yılan ayakları zamanla güdükleşti. Dikkat buyurun, tenakküze bakın. Bir tekamül var ise şayet, olgunlaşma var ise, yılan solucandan ayaklar uzamış, olgunlaşmış, uzun ayaklı haline gelmiş. Bir devrede ayaklarını kullandığı için uzuyor, kabul ediyoruz. Sonra hemen bir yere kadar bir kavsiye çiziyoruz. Son noktasına ulaşıyor, ondan aşağıya iniyoruz. Sonra diyoruz ki, yılan ayaklarını kullanmadığı için bunlar bodurlaştı. Ayağı olsaydı at gibi kullanacaktı o da. Ayağı yoktu onun. Ayağı olmadığı için sürüne sürüne boyu uzadı onun demektedir. Bir evvel söylediği sözü, bir sonra söylediği söz naksetmektedir. Der ki, kuş kanadını uçmak için sonradan kazanmıştır. Bunlar bildiğiniz şeyler. Kuş kendisini uçuracak hale gelinceye kadar kanadı işe yaramıyor demekti. O zamana kadar bodurlaşması, yok olması gerekirdi. Kendisini uçuracak kadar bir kanada sahip olmadan bu kanat tedricen nasıl olgunlaştı? Tekamül içinde anlatılan hüviyeti aldı ve kuşu uçurdu. Evet, burada da bir tenakuz içindedir. Nasıl kanat oldu ona ihtiyaç hissedilmeden? Kuş niye yerde gezmedi yerde gezenlerle beraber? Nasıl kanat meydana çıktı ve çıkacağı ana kadar hangi şartlar onu muhafaza etti, korudu? Diyebileceği hiçbir şey yoktur. Sadre şifa verir söylenmiş bir husus yoktur. Bunun gibi bu mevzuda da, rudiment mevzuunda da çeşit çeşit şeyler anlatmaktadır ki bunları da ilimle, irfanla telif etmeye imkan yoktur. Kör bağırsağı ince bağırsağın ucunda diyerek eski varlıklardan, canlılardan kalmış, güdükleşmiş bir uzuv olarak anlatır. Yerini tayin etmeme mevzunda kendi devrinde ilmin bu derece inkişaf etmemesine verilerek mazur görülebilir. Kör bağırsağın yerini hekimler başka yerde olduğunu söylüyorlar. Binaenaleyh bu noktada mazur görülse bile bunun lüzumsuz olduğunu iddia etmesi yersizdir. Bademciğin dahi yersiz, faydasız, lüzumsuz olduğunu iddia etmeler vardı. Halbuki bugün bademcik insan vücudu için lüzumlu. Bir karakol gibidir, bir sigorta gibidir. Kör bağırsak hakkında da aynen Profesör Osman Barlas Klinik ve Teşhis kitabında veya Semiyoloji kitabında insan için ikinci bir midedir demektedir. Belki ileride kör bağırsak hakkında daha değişik şeyler, daha çaplı, daha değişik şeyler de söylenebilir. Sadece iddiaları hususunda tutarsız olduğunu göstermek için arz ettim bunları. İnsanın kıllarının da güdükleşmiş olduğunu anlatır. Der ki, cedlerinden, kıllı cedlerinden tüyleri dökülmüş insan haline gelmiştir. Ama beraber gelen kadının vücudunda tüy yoktur, erkeğin vücudunda vardır. Bunu ifade etmek için de çok gayri mantıki bir şeye başvurur. Der ki, kadının cazibesi için öyle olması gerekiyordu. Hikmet açısından, Allah'ın yaratması bakımından bu meseleye belki böyle müracaat edilebilir ama fakat tekamül seyri içinde bunu böyle anlatmak kendisini gülüş duruma düşürür. İnsanın başındaki kıllar ne diye dökülmemiş dediğiniz zaman der ki, darbelere çok maruz kaldığından onların kalması gerekiyordu ondan. Acaba insanın burnu ve alnı daha mı az darbeye maruz kalır ki burnundaki, alnındaki tüyler döküldüğü halde başındaki tüyler dökülmemiştir. Kaldı ki insan dünyaya tüysüz olarak gelir. Hayvan tüylü olarak gelir. İnsan tüyleri sonradan iktisap eder. Bu görüşü de tekamülle, evolüsyonla tehlif etmeye imkan yoktur. Cihanın hoş bir şeyi vardır bu mevzuda. Meşhur son asrın büyük astronomlarından, hatta bu mevzuda batılı astronomlar, atom fiziğiyle meşgul olanlar, onu çok iyi tanırlar ve ona ikinci Einstein nazarıyla bakarlar. İnsanlar meşgul oldukları fenlerde fena fil fen olurlar der. Kitabı, bunlar benim tabirlerim de ama maksat budur anlatılmak istenen şey. Türkiye'de iki defa tercüme edildiğini biliyorum. İlk tercümede Esrarlı Kainat demişlerdi. İkincisinde Fındıkoğlu Meçhul Kainat diye tercüme etti. İnsan hangi fende, ilimde, ilim dalında fazla meşgul olursa onda fani olur. Sonra artık hep o ilim kulağıyla duyar, o ilim gözüyle görür, o ilim hesabına konuşur, o ilmin heyecanını yaşar. Hatta şu misali verir, bir müzisyen mütemadiyen piyanonun 5 ve 8. tuşlarında aynı sesi duyduğu için merdivenden inerken de 5 ve 8. basamakta aynı sesi duyacağını zanneder. Hendese ile meşgul olanlar Afrika'da ve Arap Yarımadası'nda, Büyük Sahra'da veya müsellesler, mürebbalar yaptılar, üçgenler, dörtgenler. İçlerinde büyük büyük ışıklar yaktılar. Başka gezegenlerde şayet insan gibi hendesi düşünen varsa mevcudiyetimizi hissettirelim dediler. Bunlar da hendesede fani olmuşlardı. Hatta matematikle ciddi meşgul olanlar, kainatın sanatkarının matematik ölçülere göre kainatı yarattığını ifade ederler. Batılı mütehassıslar arasında da vardır. Bunlar da matematikte fani olmuşlar. Darwin hayatı boyunca hayvanla, hayvan fosilleriyle meşgul olmuştur. Bunun için ilave edilecek bir söz vardır, o da şudur. Darwin fenafil hayvan olmuştur. Ben size karşı nezaketsizlik olmazsa şu yapılan işten kalbimi pek bilemiyorum ama hoşlanmadığımı söylesem affedin beni. Bunlar bu noktayı nazarlarla ortaya atılırken tabii bir kısım materyalleri olması lazım ellerinde. Onun için fosillere başvuracaklar, müstahaselere bizim tabirle başvuracaklar. Darwin de bunu yapmıştı zaten. O mektep devresinde zengin bir ailenin, bir hekimin oğlu. Evvela tıp tahsili yapmak istemiş, işin öhdesinden kalkamayacağını anlayınca mektepten kaçmış, kırlarda dolaşmış, otlarla, ağaçlarla meşgul olmuş. Nazari dehası müsellem olsa bile, fakat pratik sahada yaya ve yavan bir insandır. İlahiyat tahsiline başlamış, o daha cazip görünüyor, biraz da nazari hüviyeti var veya ağır basıyor. Onda da hep çok az not alma suretiyle sınıfları geçmiş ve nihayet aradığını bulmuş. Ve sonra İngiltere hükümeti tarafından tertip edilen bir gezi vapuruyla Patagonya'ya gitmiş. Orada elde ettiği bir kısım fosillerle kendi nazariyesini teyit etmeye çalışmıştır. İnsan maymundan geldi dendiği zaman insanı maymuna bağlayacak bir kısım ara kademelerin bulunması gerekir. Bunu da paleontologlar bulurlar, araştırırlar. Onlar bu mevzuda ara müstahaseleri bulur, maymun insana bağlanıyor derlerse ve genetikçiler de bunlara omuz verirlerse böyle bir nazariye ilim mahfillerince müsellem olmalı. Ama bu iki sınıf ilim mahfilince kabul edilmeyen bir şey, en azından tereddütle bakılmalı. İlk defa bu mevzuda bulunan şeyleri müsaadenizle arz edeyim. Onlara ne türlü dayandıklarını arz edeyim. Ondan sonra kendi kendine varoluşun olmayacağını, tekamülün olmayacağını arz edeyim. Buldukları fosiller arasında bir uzun kuyruklu ve dişleri olan bir kuş fosilinden bahsederler. Archaeopteryx. Derler ki bu kuşlarla sürüngenler arasında bir kademedir. Bunu bulduk ya, bunun üstünde insana ulaştırıcı diğer gayip halkaları da bulacağız. İnsanla ilk solucan arasında arayı doldurup insan maymundan gelmiştir, noktayı nazarını kuvvetlendirecek. Pozitif hüviyeti insanlığa takdim edeceğiz. Esasen bu kuşun sürüngenlerle ve kuşlar arasında bir ara kadem olduğuna dair hiçbir emare yoktur. Bu hususu Profesör Atıf Şengül kuşkuyla, tereddütle karşılıyor. Evolüsyon kitabı 1. ciltte. Kaldı ki kendisi evolüsyonun müdafilerindendir. Yazdığı ciltlerle eseri bu hususu müdafaya sarf etmiştir. Ama bu ilim mahfillerince kabul edilecek hüviyette bir şey değildir diyor. Eğer böyle bir şey kabul edilse yarasa mevzunda da düşünmek lazım. Bu da memeli bir kuştur. Bunu da insanlarla, memelilerle kuşlar arasında bir ara kademe kabul ederiz. Halbuki buna dair hiçbir emare yoktur. Yarasa tanındığı günden beri duruyor aramızda, hiçbir değişikliğe şimdiye kadar uğramamıştır. Böyle vahiy meselelere, meseleyi dayayıp da bunu insana gelinceye kadar, insana ulaşıncaya kadar tekamül halkası içinde ara kademe kabul etmek iltifat görecek şey değildir. Ama ne acıdır ki bidayette arz ettiğim gibi liselerden üniversitelere kadar hala bu husus telkin edilmektedir. Mesnetlerden ikincisi beş tırnaklı at mevzudur. Beş tırnağı vardı, kendisi tilki kadardı. Bu Eohippus, Orohippus, Mesohippus, Miohippus neyse, Farahippus, Merihippus. Yine Atıf Şengül ve Kosmink ilk defa atın bu fosilleri bulunan canlılardan geldiğine dair ilimce kabul edilecek hiçbir emare bilmiyoruz demektedir. Muhtemelen bunlar kendi başlarına yaşayan, kendi nevi, kendilerine has bir nevi olarak yaşayan varlıklardı. Sonra öldü gittiler ve türleri tükendi. Atı bunlara bağlayamayız. Atı bunlara bağlarken iki tenaffüz de çıkıyor karşımıza. Bunlardan birisi yine o söylüyor. Tırnaklarını neden acaba beşken bire irca edildiği, bire döndüğü ve boyu tilki kadar iken neden uzadı? Bunu da ilmen izah edemeyiz. Tilki gibi olan varlıklar vardır ki aynı hayat şartları içinde hala tilki gibidirler. Beş tırnaklı olan varlıklar vardır, hala beş tırnaklı yaşamaktadırlar. At neden beş tırnağını attı? Tek tırnaklı olarak ve boyu uzamış olarak karşımıza çıktı. Size diyeceklerdir ki at koşma lüzumunu duyduğu için bacakları uzadı. Av köpeği niçin at kadar büyümedi? Şeklinde cevap veririz. O da koşuyor, attan daha çok koşuyor. Büyümeye ondan daha müsait, ondan daha hareketli. O olduğu gibi kaldı, at neden uzandı? İstifamına cevap verilememektedir. Verilemezdi. Onun için Atıf Şengül'ün de ifade ettiği gibi bunlar daha evvelki devirlerde ayrı neviden olarak yaşamış bir kısım varlıklardır. Kaldı ki şöyle diyor. Bulunan fosiller bazısı daha evvelki devirlerde yaşamış. Mesela bir bacak. Daha sonra devirdeki yaşamış başka bir hayvanın kafası sel suları sürüklemiş götürmüş bir yere yığmış. Aralarında bazen 50 metre 100 metre gibi mesafeler vardır bu parçacıklar bu kemikler arasında. Bütün bunları bir araya getirme, bir canlıymış gibi müteala etme ve bunu bugünkü ata menşe yapma, bu da ilim anlayışıyla telif edilir bir husus değildir demektedir. Ayrıca genetik ilmine göre ara kademe şarttır. Bu işle iştigal edenler çok iyi bilirler, ara kademeyi bulamadan daha evvelki devirlerde yaşamış öyle tilki gibi bir atın birdenbire bin mutasyona maruz kalmış gibi değişip birdenbire bugünkü at haline gelmesi bu düşünülemez. Bazen tek mutasyon bile bir canlıyı ifna itlaf edebilir. birdenbire 10.000 metre yukarıya yükselir gibi bir insanın sıfırdan 10.000 metre yukarıya yükselmesi gibi bir haldir bu. Onun için muhakkak ara kademenin bulunmasına zaruret vardır. Bunun için de eskiden beri araştırmalar devam ede gelmektedir. Eski yeni bir sürü fosil buldular, araştırdılar. Hususiyle insanı maymuna bağlayan fosiller üzerinde ısrarla durdular. Ve bulduk dediler. Neandertal, Cava adamı, Pekin, Şafak adamı, insanla maymun arasında ara kademeyi teşkil eden canlılar dediler. Yine Evolüsyon 1. cildinde Atıf Şengül, müdafi olduğu halde bu hususu da kuşkuyla karşılar ve şöyledir. Bulunan insanın ayağı 50 metre ötede, başı 50 metre beride bulunmuştur. Ve bazı kemikler de bunun birkaç metre derinlikte bulunmuştur. Hiç belli değil bu. Belki bir kısmı çok evvelki devirlerde yaşamış, bir kısmı da daha sonraki devirlerde yaşamıştır. Bu mevzuda kat'i bir kanaat ishar edilemez demektedir. Daha değişik bir şey arz edeyim ben. Şimdiye kadar bulunan bu fosiller hakkında paleontologların verdikleri hüküm, kendilerine has kıstaslarla, onların bulunmasına göre yaşadıkları devri tayin ve tespit hususunda 500 sene evvel bulunanlar, yarım milyon sene evvel bulunanlar, 1 milyon sene evvel bulunanlar ve en erkeni 1,5 milyon sene evvel bulunmuş bir fosildir. Halbuki Kenya'da Rudolf Gölü kenarında yakın zamanda 2,8 milyon sene evvel yaşamış bir insan fosili bulundu. Kafatası aynen bugünün insanının kafatası gibi. Bilim Teknik 71. sayısında bu hususlu uzun boylu yazılar yazdı. Kafatasını da kitabın içine koydu. Bilim Teknik neşretti. İnsana ced olarak ortaya konan 1,5 milyon sene evvel yaşamış olduğunu iddia ettikleri ara kademe birdenbire insanın iskeleti karşısında insanın torunu haline geldi. Bir kısım muhitler 2,8 milyon sene evvel yaşamış bir insanın yeryüzünde olamayacağı hususunu eğer ileri sürecek olurlarsa, bu hususu tenkit ederlerse edebilirler. Dini açıdan da tenkit edebilirler. Bunu paleontologlar söylüyorlar. Kendi kıstaslarıyla değerlendiriyorlar. Ara kademede ele aldıkları 1,5 milyon sene evvel yaşamış insanı hangi ölçülerle ölçüyorlarsa bunu da o ölçülerle ölçüyorlar. Bu doğru değilse onlar da doğru değildir. Bunu şayet 300 bin seneye indirirlerse onun yarısı kadar olan en evvel yaşadığına hükmedilen ara kademedeki varlığın da 150 bin sene evvel yaşamış olmasını hükmetmek icap eder. Meseleyi hangi şekliyle ele alırsak alalım, yeryüzünde maymundan evvel insanın yaşamış olduğunu görüyoruz. Belki de kaderin, hikmetin çok gizli bir remzidir bu mesele. İlerideki itirazlara Allah Celle Celaluhu bu işi hazırlamış, insanlığın karşısına sürmüştür. Delillerinden bir tanesi de budur. Hususiyle bugün bunu ileriye sürenler neo-darvinistler. Bir diğer husus da delil olarak, mesned olarak şöyle karşımıza çıkar. Avrupa'da sanayi bölgelerinde isin, dumanın, pasın çok mevzul olduğu yerlerde endüstri melanizmi dediğimiz bir şey karşımıza çıkıyor. Bu da koyu renkli güvelerin açık renkli güvelere nispeten daha fazla arttığını gösteriyor bize. Diyorlar ki bu isli paslı üfunetli yerlerde koyu renkli güveler daha çok ürüyor. Açık renkliler daha az ürüyor. Belki de kaderin, hikmetin çok gizli bir remzidir bu mesele. İlerideki itirazlara Allah Celle Celaluhu bu işi hazırlamış, insanlığın karşısına sürmüştür. Delillerinden bir tanesi de budur. Hususiyle bugün bunu ileriye sürenler neo-darvinistler. Bir diğer husus da delil olarak, mesned olarak şöyle karşımıza çıkar. Avrupa'da sanayi bölgelerinde isin, dumanın, pasın çok mevzul olduğu yerlerde endüstri melanizmi dediğimiz bir şey karşımıza çıkıyor. Bu da koyu renkli güvelerin açık renkli güvelere nispeten daha fazla arttığını gösteriyor bize. Diyorlar ki bu isli paslı üfunetli yerlerde koyu renkli küveler daha çok ürüyor. Açık renkliler daha az ürüyor. Demek ki bir değişme var esasen. Demek ki bir sınıf cemaate yeryüzünün terk edilmesi gibi bir şey var. Onun için bir gün gelecek, bu açık renkliler tamamen yok olacak, koyu renkliler hüküm ferma olacaktır. Bu meselenin de ne kadar tutarsız ve ne kadar bu mevzu delinden uzak olduğu herkesçe herhalde anlaşılıyor zannediyorum. Bir kere ister açık renkli olsun, isterse koyu renkli olsun, her ikisi de güvedir. Güve, güvedir. Siyah renkli de olsa, kıvırcık saçlı da olsa insan insandır. Ağzı vardır, gözü vardır, kulağı vardır, burnu vardır, düşünme melekeleri vardır, çeşitli şeylere kumanda edecek, beyninin içinde çeşitli fakülteler vardır, faaldir. İnsan insandır, güve güvedir. Farz edelim ki açık renkli güveler yok oldular. Yeryüzünde değişik bir şey ispatı vücut etmeyecek ve çoğalmayacaktır. Belki koyu renkli güveler çoğalacaktır. Bu da koyu renkli güvelerin hakimiyeti olacaktır. Değişik bir türün hakimiyeti değil. Ve kademe kademe ilerleyen, tekamül zinciri halkası içinde son noktaya ulaşan bir şey değildir. Bir diğer delil de, anne karnında ceninin, eskiden ilmül ecinne diyorduk, embriyoloji. Geçirdiği gelişme safhalarında sair canlılara benzemesi hususu ele alınmaktadır. İnsan aslına benzeyerek gelişiyor anne karnında. Yine adından bahsettiğim profesör 80. sayfada Evolüsyon kitabının bu hususu da tenkit eder. İlk defa der ki, döllenmiş bir yumurta hayatta bu gelişme safhasında ne derece analojik bir hüviyette, yani birbirine benzeme durumunda geliştiği bilinmemektedir. Ciddi bir iddia ile ortaya atılmak mümkün değildir bu mevzuda. Kaldı ki bazı canlıların anne karnında gelişmesi çok seri olmasına rağmen bazıları çok yavaş olarak gelişir. Bu benzeyiş dış görünüş itibariyle fizyolojik bir benzeyiş olsa bile her canlı hamil bulunduğu kabiliyetleriyle, istidatlarıyla, kromozomlarıyla, genleriyle, mücehhez bulunduğu istidat materyaliyle tamamen değişiktir. Kur'an bu hususu açık olarak anlatır bize. Kur'an'ın ayetleriyle mevzu ele alacağım noktada bu hususu tafsilatıyla arz etmeyi düşünüyorum. Anne karnında cenin fizyolojik olarak benzeyiş içinde gelişir. Birkaç surede mesele aynı şekilde ele alınır. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. İnsanı bir sülaleden, bir maiden, bir sıvıdan, bir balçıktan yarattık. Bir protein çorbasından. Sonra da bir nutfe olarak onu ikinci derecede anne karnına atıverdik. Allah buyuruyor. Derken nutfeyi alaka yaptık. Bunun tafsilatını arz etmeyeceğim. Geçen de Kur'an'ın fen ilimle alakalı ayetlerini arz ettiğim bir yerde uzun boylu arz etmiştim. Sonra alaka haline getirdik. Alaka bir kan pıhtısı manasına gelmekle beraber kökünde alaka manası da vardır. Anne karnında ilk teşekkül eden bu bir damla su, sonra bir parça kan, rahmi maderde cidarın bir tarafına yapışıp beslenmesi, bağlanması, alaka duyması manasını çok açık olarak anlatır. Bu birinci safha. Sonra alakayı mudga yaptık. Bir çiğnem et gibi bir şey. Biçimsiz, yuvarlak gibi ama fakat yuvarlak değil. Ağza almış, çiğnenmiş et gibi bir şey orada gelişiverir anne karnında. Yine muallak olarak anne karnında cidardan beslenir. Daha evvel Allah Celle Celaluhu anne karnını hazırlamış çeşitli gıda maddeleriyle. aybaşı halinde kadının içinden sökülüp gelen şeyler de telkih edilmediği için işte o hazırlıklardır. فَخَلَقْنَا الْمُطْغَةَ اِظَامًا Burada Kur'an bir mucizesini anlatıyor bize. Derken o bir çiğnem eti biz kemik haline getirdik. Et demiyor. Halbuki ancak 20. asırda bilinen şeylerdendir. Röntgen şualarıyla. Kemik hücreleri ayrı teşekkül eder, et hücreleri ayrı teşekkül eder. Kemik hücreleri teşekkül ettikten kemik, Arap'ın gudruf dediği şekilde, şeffaf, yumuşak, kıkırdak gibi bir şey teşekkül ettikten sonra et hücreleri bir elbise gibi ona giydirilir. Bu Kur'an'ın bir mucizesidir, çok açık. Hemen ikinci bir mucizesini atlar anlatır. فَكَسَوْنَا الْعَظَامَ لَحْمَا ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرٍ Sonra biz onu halkı ahar, o ana kadar takip ettiği seyir içindeki durumu değiştirerek başka bir varlık haline getirdik der. Hangi canlıyı ele alırsanız alınız, işte bu üçüncü, dördüncü safhaya kadar birbirine benzer aşağı yukarı. Bir hekim arkadaşım anne karnında ceninin teşekkül edişini bana çeşitli hayvanlara ait resimleriyle göstermişti. Bir kuş resmi, bir başka canlı resmi, bir de insan yavrusu resmi. Bunlar bu noktaya kadar aynen olur. Fakat bu fizyolojik bir benzeyiştir. Oraya kadar gelen canlı taşıdığı kabiliyet ve istidat hangi merhaleye kadar yükselmesini eğer müsait kılmışsa oraya kadar yükselir, orada durur. İnsan ise insana layık kromozomlarla mücehhez bulunduğundan o birkaç adım daha ileri atar. Ahseni takvim sırrını ihraz edeceği noktaya yükselir. İşte Allah Celle Celaluhu bu tatlı siyah içinde insanın anne karnında dış görünüşüyle değişik olsa dahi fakat iç yüzüyle esasen dış görünüşüyle bir olsa dahi iç yönüyle çok değişik olduğunu ifadeden sonra tilkatta azam mertebede hallakiyetini gösterme sadedinde فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ demektedir. İnsanda Halik ismi azam mertebede tecelli etmekte. İnsan Allah'ın isimlerinin azamıyla donatılmış, ahseni takvim sırrına mazhar, çok mütena bir varlıktır. Bu hususa şuradan girdim. Delil olarak arz ettikleri şeyin biri, anne karnında ceninin belli safhalarda hayvanlara benzemesi hususu. Bu bugün dahi tenkit edilebilecek bir şeydir. Zahir yönüyle benzese bile fakat iç yönü, karakteri, mücehhez bulunduğu şeylerle tamamen başkadır. Binaenaleyh bunun da delil olma mevzuunda irapta mahalli yoktur. Mesnet olarak ileriye sürdükleri hususlardan birisi de istifai tabi dediğimiz natürel seleksiyon veya yeni bir dille tabii seçme. Felaketler, seller, çöküntüler, hadiselerin kahrediciliği mukavemeti olmayan varlıkları alır götürür öldürür, sonra mukavemetliler kalırlar. Acizler yıkılır gider, kuvvetliler kalırlar. Ve işte bununla değişik varlıklar insanların karşısına çıkar. Tekamül etmiş olarak değişik varlıklar çıkar insanların karşısına demektedirler. Esasen bu tabii seçme meselesiyle nasıl değişik varlıklar insanın karşısına çıkacağını ben anlamıyorum. Anlayan varsa izah etsin. Kaldı ki tabiatta Allah'ın sanatı içinde zayıfın yanında kuvvetliler de yaşamakta, kuvvetlinin yanında zayıflar da yaşamakta. Zayıf ölürken kuvvetli de ölmektedir. Korkunç bir deniz dalgasıyla zayıf kuvvetli binlerce milyonlarca canlı kayalara çarpılıp ölmektedir. Tabii seçmeyi nerede bulacağız bunu ben bilemiyorum. Görüyoruz ki tabiatın sinesinde en zayıfla beraber en kuvvetli aynı şartlar altında beraber yaşıyorlar. Güvercin de kartal, karaca ile kaplan, koyun da kurt beraber yaşıyorlar. Aynı şartlar bu birbirine düşman ve biri saldırgan, öbürü kendisini müdafaadan aciz varlıkların beraber yaşamasına bu anlayışı kabul edersek nasıl müsaade ediyor? Bu da bilinemez. Kaldı ki koyunu, karacayı, güvercini biz saldırganlardan daha çok görüyoruz. senede bir tane iki tane yavru yaptığı halde 5-10 tane yavru yapan saldırganlara nispeten yığın yığın koyun vardır. İnsanlar da keser yerler. Buna rağmen yığın yığındır. Onun için Darwin'in tabii seçmeyle ne kastettiğini anlamak çok zordur. Bu hususta yine başka bir profesörün kitabında ayrıca tenkit edilmektedir. İbrahim Demir. Dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş hayvanlar vardı, çeşitli hayvanat bahçelerinde. Bunlar çeşitli, değişik hayat şartlarına maruz bırakıldıkları halde, az dahi olsa bir kısım mutasyonlara maruz bırakıldıkları halde, ciddi ele avuca gelir bir değişme görülmemektedir. Senelerden beri bu iş üzerinde ihtimamla durulduğu halde, sadre şifa verir bir şey elde edilememiştir. Eğer bu uzun zaman içinde küçük bir değişme olsaydı, milyonlarca senede böyle bir değişme olabilirdi. Böyle bir değişme olmayacağını ileride kendi kendine var olma olamaz hususunu arz ederken yeniden üzerinde duracağım inşallah. Ayrıca insanın müdahale etmesiyle de bir kısım değişmeler olabilir. Değişme olabilir ama bu bir nevi değiştirme olmaz. Mesela insan, affedersiniz, iyi bir sığır elde etmek için telkih yapar. İyi bir sığırın tohumlarını aşılayıverir ama bir sığır elde eder. Değişik cinsler arasında kısır hayvanlar dünyaya gelir. Af buyurun, katır gibi. Bu ise kabili telkih olmayan bir hayvandır. Değişik cinsleri böyle birbirine çarpazlama yaptı mı, kısır bir hayvan dünyaya gelir. Binaenaleyh kısır hayvandan da yeni bir türün meydana gelmesi düşünülemez. Kaldı ki bir canlı meydana gelse bile, bu hususlarda bir canlı meydana gelse bile, uzun zamanda üst üste müterakim mutasyonlar neticesinde bir canlı meydana gelse bile yine görüyoruz ki aynı asla aynı köke bağlıdır. Biraz evvel atlar üzerinde dururken yersiz olduğunu, bir delil teşkil etmediğini anlatmanın yanı başında arz edilecek bir husus vardı, unuttum. At yine attır, deve değil ya, diyebiliriz bunu. At yine attır, deve değil ya. Bu hususu da Profesör İbrahim Demir genetik tefsiri husus şeyinde, mevzunda anlatıyor. Delil olarak ortaya attıkları hususlardan bir tanesi de izolasyon. Aynı cinsten olan varlıkların bir çökme, bir sel veya değişik bir şeyle aralarının açılması neticesinde septin öbür tarafında, bu tarafında olan değişik hayat şartlarına tabi olduğundan değişmiş olmaları. Biz tabiatta buna çok şahit oluyoruz. Deniz aşırı varlıkların küçük farklarla birbirinden ayrıldığını görsek bile bunların hepsini bir neve irca etmek mümkündür. Böyle bir değişme, tekamül halkası zinciri içinde değişik varlıkları meydana getireceği iddia edilemez. İddia edilirse ilmi bir hüviyette olamayacaktır. Binaenaleyh bu hususu da yersiz ve delil olmadan uzak görüyoruz. Bir de alopoliploidi dediğimiz bir husus var. Bu da onların delillerinden. Sıkılıyorum delillerini arz etmeye ama tutarsız olduğunu göstermek için arz edeceğim. Bu da ayrı ayrı cinsten olan şeylerin kromozom sayılarını iki katına yükseltip sonra aşılayıp melez bir tür elde etme demektir. Mesela lahananın kromozom sayısını iki katına çıkaralım, turpun künü de iki katına çıkaralım, sonra bunları telkih edelim, bundan bir melez turp elde ederiz. Bu nebatat aleminde, otlar aleminde cari olsa bile varlıklar tekemmül ettikçe, yukarıya doğru gittikçe, mesela hayvan aleminde, insanlık aleminde bunu göremeyiz, biraz sonra arz edeceğim. Kromozom sayılarını niye iki katına çıkarıyoruz? İki katına çıkarmadığımız zaman ayrı cinsler arasında olacak şeyler esasen, meydana gelecek semere, eser bu kısır olduğundan katır gibi, bunun herhangi bir nesne ne baba ne de anne olması mümkün olmadığından kromozom sayılarını iki katına çıkarıyoruz. İnsanda değişik kromozom sayıları olabilir. Kudretin takdirinin, insan için takdirinin altında, üstünde kromozom sayıları olabilir. Mesela 45 olabilir, 47 olabilir, 48 olabilir, 49 olabilir. Fakat bunlar birer arızanın, birer hastalığın habercileridir. Bu sayıda kromozoma sahip bulunan bir canlı hasta olur, alil olur, arızalı olur. İnsanın kromozom sayısı 2 zaid 23'tür. Bu iki halkayı bir saydığımız zaman 46'da diyebiliriz. Halk dahi anlar. Bu insanın insan olmasını, hayvanın hayvan olmasını, af buyurun, başka canlının başka canlı olmasını tayin ve tespit eden amiller mecmuasıdır. İnsan insanlığını bir bakıma bunlara borçludur. Veya insanın insanlığını tayin eden bunlardır, hayvanın hayvanlığını tayin eden de yine bunlardır. Bu kromozom sayılarını yükselttiğimiz zaman da karşımıza şu hususlar çıkar. Kromozom sayısını değiştirmediğimiz zaman da canlının değişmesine imkan yoktur. Bu öldürecek kadar olmazsa anomali varlıklar olur, canlılar olur, yavrular olur. Mesela 2 zaid 23'ü 2 zaid 23 değil de 3 zaid 23 yapalım. Yani bir misli yükseltmiş olalım kromozom sayısını. Bu yavru dünyaya geldiği an hemen ölecektir. Bunu hekimler söylemekte. 4 zaid 23'e çıkardığımız zaman zaid sözü artı demek. Anne karnındayken bu yavru ölecektir. Dünyaya gelmeden ölecektir. İster anne karnında olsun, ister dünyaya gelsin, öyle ölsün, biz kromozom sayıları bu kadar yükseldikten sonra dahi insanın insan olarak anne karnında geliştiğini veya dünyaya geldiğini görüyoruz. Yani bir hayvan şeklinde gelmemektedir dünyaya. Bundan da anlaşılıyor ki kendisini öldürecek kadar dahi bir değişikliğe uğrayan canlı bir varlık kendisini öldürecek kadar bir değişikliğe uğradığı halde değişik olarak gelmiyor. Yine insan olarak geliyor. At at, deve deve, insan insan, lahana lahana, turp turp olarak dünyaya geliyor. Bütün bu gayretler, bu çabalamalar nedendir acaba? Bir deli bir kuyuya bir taş atar, sonra bütün insanlık toplanır, bütün akıllılar toplanır, onu çıkarmaya çalışırlar da çıkaramazlar. Hem sizi dinlendirmek için, hem de kendim dinlenmek için bir hususu arz edeyim size. Böyle ciddi bir mevzuda laubalilik ifade eden bir hususu arz etmek çok güzide bir cemaate karşı nezaketsizlik olsa dahi lüzum hissettiğim için arz edeceğim, bağışlayın. Bir yalancı ve yamacı hikayesi vardır, bunu halk da bilir. Yalancı her mecliste yalan söyler, yamacı da bu yalanlara akli, mantıki mesnetler bulur, tevil eder bunu. Bir mecliste otururken mesela yalancı bir yalan atar ortaya. Der ki, bu gece sabah erkenden dışarıya çıktığımda başımdan aşağıya gökten yumurtaların dolu tanesi gibi döküldüğünü gördüm. Etrafın kendisini kınamasına karşılık hemen yamacı yamayı yapıştırır. Der ki, ben ondan daha evvel kalkmıştım. Bizim folluğun yumurtalarını kartallar kaldırdığından muhtemelen arkadaşımızın başına dökülen bizim folluğun yumurtalarıdır. Yalanlarına bu kadar mesnet bulan bir insan tabii iyice cüret alacak, iyice cesaretlenecek, daha büyük yalanlar söyleyecektir. Bir başka mecliste der ki, sabah dışarıya çıktığında, af buyurun, köpek yavrularının gökte bağırdıklarını duydum. Tabii bu mevzuda iyice hücuma maruz kalır. Yamacı yamayı yapıştırıverir. Der ki, bizim af buyurun köpek yavrulamıştı, bunu kartallar kaldırmış, muhtemelen onlar bağırıyorlardı. Bu kadar sağlam mesnet bulduktan sonra niçin yalan söylemesin? Üçüncü bir büyük yalanını başka bir mecliste söyler. Der ki, arkadaş ben ava gitmiştim, yayınlı okumla çektim, okumu attım bir kuşa güvercine, bir de yanına ne gideyim, gittim ki, kızarmış, püryan olmuş, soğan, sarımsak yanında yoğurdu da var. Yamacı bir hayli düşünür düşünür, be birader der, insaf et. Şimdi vurduğun, sürtünmeden ateş oldu, pişti ama soğanı, sarımsağı, yoğurdu nereden bulayım der. Darwin ve kendinin selefi Lamarck bir yalan atmıştır ortaya. Sonra bütün ilim mahfilleri, mektep kürsüleri bu yalana mesnet aramakla meşgul olmuşlardır. Bu bir nazariyedir. Ortaya çıktığı günden bugüne buna pozitif bir kanun, bir karar, muhkem bir kaziye nazarıyla kimse, hiçbir ilim adamı bakmamıştır. Mesnet olarak ortaya sürülen şeyler dahi kuşkuyla karşılanmıştır. En azından bunun karşısında büyük bir hakikat ifade eden, büyük hilkat meselesi, büyük yaratıcı, büyük sanatkar mevzu, onun kadar yerini almıyorsa, en azından onun kadar yerini almıyorsa, ilim namına insafsızlık yapılıyor. İlim namına zulüm yapılıyor. İlim namına nesle kıyılıyor derim. Bunlar buraya kadar anlattığım hususlar teker teker onların mesnetleri ve siz de gördünüz ki esasen tutarlı hiçbir tarafları, dayanır hiçbir tarafları yoktur. Hastalığımın verdiği bir sarsıntı var üzerimde, beni bağışlayın. Şimdi mevzunun ikinci bölümüne geliyoruz. Burada kendi kendine varoluş olamayacağını arz edip, tekamülün esasen temelden sakat olduğunu göstermeye çalışacağım. Hilkatın başlangıcında Allah'ın mevcudiyeti veya maddenin mevcudiyeti düşünülür. Lamarck tekamülünü Allah'a veriyordu. Diyordu ki Allah eşyada yarattığı, esbapta yarattığı kabiliyet işte bu terkipler ve bu türlü oluşmalara tekemmül etmeye sebebiyet vermektedir. Darwin ise maddenin, atomun ruhunda görüyordu bunu. O bir bakıma vahdeti mevcutçu idi. Materyalizm, monimizmi mezhebine salik idi. Ama Darwin'den sonra gelenler bu işi tamamen inkarcılığa, maddeciliğe, materyalizme incirar ettirdiler. Şimdi esasen Darwinizmi düşünen kimseler daha ziyade Yahudiler ve bir de komünist bloklardır. Bütün inkarcı dünyadır Darwinizme sahip çıkan. Onlar maddenin kıdemine inanırlar. Biz de en azından ilim adına insafa davet ederek deriz ki hiç olmazsa Allah'ın kıdemine inanın. Bu iki şeyin kadim olma yani evveli olmaması hususunda en azından müsavi olmalıyız. En azından ben haşa ruhu canımla bağlı bulunduğum mabudu mutlakımı müteala ederken onu maddenin yanında müteala etmek beni nasıl daidar ettiğini düşünemezsiniz. Ama bununla beraber ilim haysiyetiyle meseleyi ele alırken böyle düşünüyorum. Onlar madde kadimdir, ezelidir desinler, biz de Allah ezelidir diyelim. Hiç tenkit etmesinler. Biz şuursuz, ruhsuz, tesadüf rüzgarları altında hareket eden maddenin yaratıcılığına inanmaktansa faal, alim, semi, basir, kadir, mürid bir vacibül vücudun madde üzerinde tasarrufuna inanıyoruz. Bu daha makul. Kaldı ki maddenin kadim olmadığı, basit dahi olsa ortaya konduğu an Allah'ın kadim olduğu, ezeli olduğu ortaya çıkar. Bu hususu neden arz etme lüzumunu duydum? Çünkü bunlar tekamüle yer verirken görüşleri içinde namütenahi bir zaman, namütenahi mekan düşünüyorlar. Mesela bir taraftan diyorlar ki şu kadar milyon senedir yeryüzünde canlılar var. Bir taraftan da diyorlar ki efendim namütenahi milyarlarca seneden beri döne dolaşa işte canlılar bu hali almış olabilirler. Tenakuz vardır esasen noktayı nazarlarında. O bakımdan zamanın zaman itibari bir hattır. Mekanın namütenahi olmadığını kabul etme mecburiyetindeyiz. Biz zaman dediğimiz namütenahi ancak mekana bir buğut olarak ele alıyor, müteala ediyoruz. Mekan olmadıktan sonra zamana bir vücut verilemez. Mekan dediğimiz şey atomlar aleminden, madde aleminden ibarettir. Madde kadim değildir. Bu hususu uzatmadan sadece hatırlatma sadedinde iki şey arz edeceğim. Maddenin kadim olduğunu düşünemeyiz. Bugün üniversitelerimizde, laboratuvarlarımızda tetkiklerimiz, araştırmalarımız neticesinde karşımıza çıkan bir kısım kanunlar var. Bunlardan bir tanesi termodinamiğin ikinci kanunudur. Termodinamiğin birinci kanunu enerjinin mahfuziyeti. İkincisi de meşhur Carnot kanunu. Bu da hararet merkezlerindeki hararetin etrafa hararet neşrede ede bir gün sıfıra müncer olacağı hakikat. Sık sık bir termodinamik kıyametinden bahsederler ya, ışık menbaları, enerji menbaları çevrelerine enerji vere vere bir gün enerji müsavi hale gelecek. Bu enerjinin yok olması demek değildir, enerjinin hayat noktasında ölümü demektir. Zait nakisin yok olması demektir. Carnot bu kanunu tecrübeleriyle ortaya koydu. Evinde kaynattığı suyuyla yaptığı tecrübeden, sobasının sıcağıyla edindiği tecrübeden ortaya koydu. Ve geliştirildi bu, büyük ilim adamları tarafından sisteme bağlandı ve bugün tedris ediliyor. Şunu da hemen arz edeyim. Termodinamiğin kainat üzerindeki büyük tesirinin nasıl olacağı mevzunda bugün muhkem olarak bir şey söylemek mümkün değildir. Kat'i bir şey söyleyemeyiz. Bununla beraber kainat bir kısım parçalardan meydana gelmiştir. Parçalar hakkında verdiğimiz hüküm aynen kül hakkında da hükümdür. Tecrübemiz sahasına giren hususlarda tecrübeler bize gösteriyor ki bir termodinamik kıyameti olacaktır. Termodinamik kıyametiyle maddenin ezeli olmaması hususu nasıl telif ediliyor? Varsın termodinamik kıyamet olsun, varsın termodinamik olsun. Ne çıkar yani bununla? Sonsuz zaman, sonsuz mekan nasıl bununla halaldar olur diye akla gelebilir. Bunu şundan dolayı arz ediyorum. Onlar maddeye ezeli derken, yeryüzündeki kumları sıfır yapsanız, sonuna bir rakam koysanız, işte bu korkunç rakamın ifade ettiği neyse, bu ezele nispeten sıfır hükmündedir. Ezele nispeten. Çünkü ezel sonsuzluk demektir. Maddeye ezeliyeti verenler işte bu sonsuzluğu veriyorlar. Halbuki termodinamik kanunu bize gösteriyor ki maddenin bir başlangıcı vardır, çok uzak dahi olsa. Sonu olacağından ötürü, bir kıyameti kopacağından ötürü demek ki bir başlangıcı vardır. Başlangıcı olmasaydı sonu olmayacaktı. Onun için Allah hakkında eski kelamcılar ta kadimden beri şöyle derler. مَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اِمْتَنَا عَدَمُهُ Bir şey kadimse artık o yok olmaz. Yok kadim değilse sonradan olmuşsa mütehavvildir, değişir. Şimdiye kadar çoktan zait nakis ortadan kalkacak, korkunç bir potansiyel meydana gelecek, fakat buna biz ölü enerji diyoruz, iş yapmaz bu. Güneşler sönecek, her şey sönecek, canlılar da sönecekti şimdiye kadar. Uzun dahi olsa biz uzun bir maziye bağlamıyoruz, ezel diyoruz. Allah mütehavvil olmadığından, mürekkep olmadığından, cevher arez olmadığından Hazreti Hakk'ı ne güzel anlatır. Ne cevherdir ne arez, yemez içmez zaman geçmez, beridir cümleden Allah. Tebeddülden, tevayyürden, dahi elvan-ı eşkaldan, muhakkak ol müberradır, budur selvi sıfatullah. Ezeliyet Allah'ın hasteyi lazımesidir. Allah'a hastır. Demek mekan ezelden beri var değil. Mekan dediğimiz şey güneşlerden mürekkeptir. Yeni yeni güneşler vardır. Bu güneşler sadece kendi güneşimizi ele alarak izah edecek olursak belli kanunlara tabidirler. Mesela güneşimiz etrafına saniyede 564 milyon ton enerji sarf etmektedir. Neyse 564 milyon hidrojen helyuma dönmektedir. Ve bunun 4 milyonu saniyede etrafına enerji olarak dağıtmakta. Bir kısmı da küremize gelmektedir. Kainat bu türlü güneşlerden meydana gelmektedir. Kainatın yapısının temel taşları küçük çapta atomlar, büyük çapta güneşlerdir. Bu güneşteki tükenme kabul ediyoruz. Bir gün cüce bir yıldız haline gelecek. Anil merkez bir hareketle çok korkunç infilaklar olacak. Sonra iler merkez bir hareketle büzülme, kasılma olacak. Ve artık etrafındaki meyveleri barındıramayacak. Bir kıyamet koparacak. Diyoruz. Bütün kainat temel taşı olan bu güneşlerden mürekkep olduğuna göre ezelden beri bunların ışık saçması düşünülemez, tasavvur edilemez. Ezel sonsuzluk demektir. sonsuzluk binaenaleyh ne güneşlere ne de güneşlerin temel taşları olan maddeye verilemez. Elektronların hareketlerini de zihninize havale ederek bu üç kanunla diyeyim ki maddenin ezeli ve kadim olması düşünülemediği için ezeliyet ve kadim olma Allah'a hastır. Madde sonradan var olmuştur. Onun için onlar istedikleri kadar zaman uzatsın ve bu uzun zamanın seyri içinde varlıkların değiştiğine ihtimal versinler, çeşitli faraziyeler kursunlar, bunlar hiçbir şey ifade etmeyecektir. Faraziyelerden ibarettir. Zaten Darwin de öyle demektedir. Ne yapayım? Esasen bu varlıkların yaşadığı devirde bulunamadığım için meseleyi bir kısım faraziyelerle takviye etme lüzumunu duydum. Faraziye, faraziyedir, nazariyedir. Frenkçe hipotez diyoruz. Ben derim ki, adamın bir tanesi yerin herhangi bir hareketiyle bir zamanlar 1000 metre yukarıya fırladı. Hiçbir şey olmadı. Halbuki böyle bir şeyi siz imkansız görürsünüz. Bir kere oksijen azlığından ölür dersiniz. Biz değil öyle açıkta 10.000 metre yukarıya uçma, uçaklar 8-9.000 metre yukarıda uçtuğu zaman hemen hostesleriniz karşınıza dikilir, oksijen maskelerini kullanma şeklini size gösterirler. Orada dahi hava basıncı kontrollü falan filan azalabilir endişesiyle bir kısım teminat yolları gösterilmektedir. Ama ben bir nazari olarak, farazi olarak ortaya atıyorum. Siz diyorsunuz ki olmaz bu, bu ilmi kıstaslara uymuyor. Ben başka bir faraziye ile takviye ederim. Derim ki, sizin olmaz deyişiniz şu günün şartlarına göredir. Küre-i arz üzerinde öyle şartlar olmuştur ki işte bu şartlar cereyan ettiği zaman olmuştur, 10.000 metre yukarıya gittik. Sonra ne yaptınız orada? Sormayın, orada meleklerle görüştüm ben. Bu da faraziye işte. Canım olmaz, insan göremez çünkü insanın görüş şeyi bellidir. Milyonda insan 4-5-6 görür nihayet. Milyonda milyon görmek lazım ki melekleri görsün insan. İnsana Allah o kabiliyeti verirse görür. Derim ki ben o zaman öyle bir durumu yaşıyordum ki işte ben milyonda milyon veya binde bin görme kabiliyetindeydim. İlim adına ben bunları söylersem siz dudak bükersiniz, tebessüm edersiniz. Fakat gönül ister ki insan faraziyeyi faraziye ile takviye eden, ilim adına ortaya bir sürü faraziye süren bu insanların bu tutumuna karşı da dudak bükülsün, tebessüm edilsin, geçilsin. Bu yanlışın, bu yalanın müdafaası ısrarla yapılmasın. İnkarcı bir dünya bu hususun şiddetle müdafaasını yapmakta. Müdafaasını yapmakta ama kainatta olup biten şeylere karşı gözünü yummaktadır. Rusya'da 20 sene bir kimya enstitüsünde Oparin ismindeki bir adam kimyadan bir canlı yapmak, kimyevi terkiplerden bir canlı yapmak için çalıştı. Sonra 1960'da ilan ettiler. Dünyanın en mükemmel kimyahaneleri dahi kimyadan, kimyevi şeylerden bir canlı yapmadan acizdir diye ilan ettiler. Fakat dediler ki, Müller'in denemesine dayanarak yeryüzü öyle şartlara maruz kalmıştır ki, deniz dibi öyle şeyler görmüştür ki, orada işte bir kısım protein yığılmaları olmuştur, protein çorbaları olmuştur, kimyevi reaksiyonlar olmuştur, amino asitler teşekkül etmiştir ve derken ilk canlı meydana gelmiştir. Faraziye, bütün bunlar faraziye. Bütün bunları dayayabileceğimiz sağlam bir kanun, sağlam bir mesnet yoktur. Ama bu faraziyeler maalesef hüsnü kabul görmektedir. Esasen böyle tesadüflerin öhdesinden kalkamayacağı kadar tilkat çok garip kaidelerle meydana gelmektedir. Bugünkü canlının yeryüzünde yaşayabilmesi için ilk defa üzerinde yaşadığımız şu kürenin haiz bulunduğu şartları, haiz bulunması çok mühimdir. Dikkat buyuruyor musunuz? Güneşimizden şu kadar milyon kilometre uzak bir kürede yaşıyoruz. 149,5 milyon kilometre ortalama. Sadece bu bir tesadüfe verilse bir tek hadisedir. Tesadüfün ne demek olduğunu, tesadüf içine giren ihtimallerin ne demek olduğunu az çok biliyoruz. 23,5 derece buna meyil verdiğimiz zaman tesadüfün içine ikinci bir şey daha giriyor. Bu da tesadüfen oldu diyoruz. Küreyi arzı çepeçevre saran atmosferin, bizim her an teneffüs ettiğimiz gazların %21'inin mesela oksijen olması, bunu da tesadüfe verdiğimiz zaman aklı başında olan bir insan bize şöyle diyecektir. Haydi birini kabul ettik ama şu yalancının işi gibi. Fakat bütün bunları kabul etmeye imkan yoktur. Biz biliyoruz ki tesadüfen bir kör, bir ama bir yere bir iğne atsa, bir ikinci iğne belki tesadüfen yüzde bir ihtimal öbürünün deliğine girebilir. Ama peşi peşine 100 tane iğne onun deliğine, bir de bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 100'e kadar 100 numaraya haiz bulunuyorsa, 100 numaraya kadar. Her birisinin üzerinde bir numara var ise ve bu numaralar sırasıyla eğer birbirine takılmış ise, buna milyar defa milyarca ihtimalden ancak bir ihtimal deriz. Cihan bu hususu anlatırken şöyle diyor. Sadece küreye arzın şu şekli hazıra gelmesi için yeryüzündeki kumları insan eline alsa, yeryüzündeki kumlar sayısınca saçsa, belki o kadar ihtimalden bir ihtimal ancak böyle olabilir demektedir. Bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum. Yeryüzündeki kumları kucağınıza alacaksınız. Ne kadardır onlar? Bunların hepsini rakam kabul edin. Ve sonra bunları saçıverin. Bunlardan kimisi güneş olsun, kimisi küreye arz olsun. İşte o sayıdaki ihtimalden ancak bir ihtimal ile güneşe şu kadar uzaklıkta, şu kadar eğiklikte ve atmosfer içinde oksijen nispeti şu kadar bir küre belki olabilir. Milyar defa milyarca ihtimalden ancak bir ihtimaldir. Bununla bitmiyor esasen. Atmosferin kesafeti, güneş şualarını süzmesi, meteorları eritmesi ayrı bir meseledir bunun. Yerin, toprağın birkaç kademe aşağı veya yukarı olması ayrı bir meseledir. Üzerindeki gazların yutulması bakımından. Denizlerin zehirli gazları yutması ayrı bir meseledir. İnsan ve ağaçlar arasında alıp verme mevzu, karbondioksiti birinin alması, onu süzmesi, insana faydalı hale getirmesi, oksijen dışarıya vermesi ayrı meseledir. Bütün bu mekanizmanın kurulması öyle mükemmel, öyle girift, öylesine karışıktır ki bunu milyar defa milyarca seneye versek tesadüf rüzgarları içinde bunu düşünmek imkansızdır. Biraz evvel adından bahsettiğim bir zat bir eczane misaliyle bunu çok güzel tasvir eder. Esbab-ı aleme mesele verildiği zaman karmaşıklık hüküm ferma olur. Sizinle bir eczaneye giriyoruz. Bu eczanede çeşitli kavanozlarda çeşitli ilaçlar var. Bu ilaçları dökecek, belli kıstaslar içinde dökecek, bir canlı meydana getireceğiz. Ve sonra bu canlının hayatiyetinin devamı için, hayatını sürdürmesi için ayrıca tiryaklar da meydana getireceğiz. Giriyor bakıyoruz ki o kavanozların bir kısmında işte bir kısım canlılar var, hayatlar, macunlar var. Bir kısmında da tiryaklar var. Ve bunları o kimyahanede, eczanede kimyevi kıstaslarla ölçüyoruz. Görüyoruz ki bu ilaçlardan bir kısmında mikron hesaplarıyla şu kadar dökülmüş. Şayet bir mikron eğer şey olsa, fazla olsa zehir olacak. Bir mikron az olsa yine zehir olacak. Mikron hesaplarıyla ölçülmüş ve dökülmüş. Öbüründen de şu kadar dökülmüş, öbüründen de şu kadar dökülmüş. Belki 100 ilaç karıştırılmış, bir canlı meydana getirilmiş. Şimdi o zaman biz, ya bu ilaçları bilen, terkipleri bilen, bunların kıstaslarını bilen birisi yapmıştır diyeceğiz. Veyahut da diyeceğiz ki, o 100 kavanozu bir tesadüf rüzgarı devirmiş, hepsinden dökülmesi lazım gelen şey kadar dökülmüş, sonra kaynamış, akmış, bunlar birbirinin içine girmiş, bu canlı macun meydana gelmiş. Protein çorbası deyin siz buna. Ve sonra bunun beslenmesi için lazım gelen esas hayatta tiryaklar da vardır. Proteinler deyin, vitaminler deyin bunlara, fosforlar deyin, şekerler deyin. Bütün bunlar da insanın hayatını kazanması ve devam ettirmesi için lüzumlu, gerekli materyaldir. Bunlar da belli kıstaslar içinde hazırlanmıştır. Adeta insana takdim edilmek üzere hazırlanmış bir sofraya bunlar birisi tarafından hazırlanmış, kutular içine konmuş, komprimeleri yapılmış, takdim edilmiştir. Bunun için de aynı şeyi düşündüğümüz zaman da yine bir mantıksızlık, bir akılsızlıkla karşı karşıya kalacağız. Bu hususu anlattıktan sonra şöyle diyor, buyurun. Diyor ki, eğer böyle tesadüf rüzgarlarıyla bu kavanozların dökülmesi neticesinde ondan şu kadar, berikinden bu kadar ilaçlar döküldü, bu hayatlar macunu meydana getirdi diye bir işleye deseniz bunu. İşlek, iki kat işlek olsa, yükünüzü sırtına vurup taşıdığınız var ya, sonra insan olsa aklına bunu takdim etseniz, böyle bir hürafeyi kabul etmem diye bağırıp kaçacaktır diyor. Kimlerin nasıl hürafeyi kabul ettiğini düşünün. Bu muhteşem kainat ve canlının müsait zeminde, müsait vasatta meydana gelmesi ve gelişmesi o kadar harikadır ki insan hayretinden kendinden geçer. Bu hususta da az dinlendireyim. Benim kendisini çok takdir ettiğim canından yine size bir misal arz edeyim. İnamullah anlatıyor. Amerika'da bulunuyordum diyor. Tahsili devresinde olsa gerek. Sık sık kendisiyle görüşürdüm Sir James Şian'la. Bir gün sokakta giderken baktım yağmur yağıyor, şiddetli yağmur yağıyor. Üstad şemsiyesi koltuğunun altında süratle kiliseye doğru gidiyor. Ben de sessiz hemen yanına sızıverdim. Ve sonra kendisini ikaz ettim. Üstad dedim dalgınsın galiba. Yağmur yağıyor dedim. Sonra şemsiyen de koltuğun altında. Bir uykudan uyarmışım gibi kendisine geldi. Hakikaten nazarları çok ileriye doğru müteveccihiydi. Bakışları çok derindi. Bizim ufkumuzun çok verasındaki şeylere bakıyordu. Ben ikaz edince şemsiyeyi açtı başına, beraber gidiyorduk. Kiliseye gittiğini öğrenince nasıl gidiyorsunuz dedim. Çok kimseler ilim yaptıkça dinden ve kiliseden uzaklaşıyorlar. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bana orada çok doluydu, çok dolgun, çok duygulanmıştı. Cevap vermedi. İnamullah dedi, yarın evime gel, çayımı iç, sana anlatayım dedi. Ertesi gün gidip ziline bastığım zaman beni nurlu bir çocuk karşıladı. Kapıyı açtı, babasının kendi odasında çayını yapmış beklediğini söyledi. İçine girdiğim zaman gözünde şefkatten damlacıklar bir bulut gibi dökülmek için bir müessir, bir saik bekliyordu. Yanına oturdum, o konuşmaya başladı. Yerin yaratılışını anlattı. Hayata müsait şekle getirilişini anlattı. Allah'ın tasarruflarını anlatırken coşuyordu, kendinden geçiyordu. Nebulozları anlattı. Bu geniş alemde dahi nasıl bunların bir iradeye ram oluşlarını anlattı. Mekanın genişlemesini anlattı, Allah'ın tasarrufunu anlattı. Bazen büyük alemde, bazen küçük alemde. Fî âfâk, fil âfâki ve fî enfusikum ayet-i kerimesini ifade ettiği gibi senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. İleride onlara afakta dış alemde, geniş alemde ve kendi nefislerinde ayetlerimizi peyderpey göstereceğiz. O zaman hak ve hakikatin ne demek olduğunu, doğru sözlü olan Kur'an'ın nasıl hakikat beyan olduğunu anlayacaklar. İşte öyle coşmuş, öyle anlatıyordu. Ve bir aralık öylesine doldu ki, hayret ediyorum dedi. İnsan ilim yapar da, şu fezai ıtlakı öğrenir de, derinlemesine insanın içine girer, şu teşrihata vakıf olur da, Allah'a nasıl inanmaz hayret ediyorum dedi.